Ayrım 7.
Nihayet ikisinin de dönüp bana baktıklarını ve fenası yanıma doğru yürümeye başladıklarını gördüm. İşin anlaşılmayacak bir yeri kalmamıştı. Kendimi bayırın en dik yerinden olanca hızımla aşağıdaki kumsala kapıp koyuverdim. O gün o inişte nasıl olup da yuvarlanmadığıma, hem de bir yerimden değil de birkaç yerimden kırılıp dökülmediğime hala şaşarım. Mamafi bu tehlikeli deli gözlülük de beni kurtarmıştı. Başımı çevirince onların bayırın başka tarafından yavaş yavaş inmekte olduklarını görmeyeyim mi? Koşmaya başlayacak olsam bu nazlı insanların, atı da binseler beni yakalayamayacakları muhakkak. Ancak şu var ki benim kaçışım manalı olacak, her şeyi anladığımı yahut hiç değilse bir şeyden şüphelendiğimi gösterecek. Onun için hiçbir zorum sıkıntım yokmuş gibi ara sıra denize taşlarımı atmakta devam ederek hızlı hızlı yürüdüm. İlerideki burnu dönersem selamete çıkmış olacaktım. Fakat aksiliğe bakın ki bu sabah deniz çekilmiş, kayanın ucunda kupkuru bir geçit açılmıştı. Planım hazırdı. Kumsalda biraz daha yürüdükten sonra oradaki bir keçi yolundan tekrar bayıra tırmanmaya başlayacaktım. Burası keçilerin bile zor çıkacakları bir yol olduğu için onlar beni kovalamaktan vazgeçecekler, izimi kaybetmiş olacaklardı. Yalnız buranın öte tarafında birdenbire karşıma çıkan bir komedi yahut facia birkaç dakika bana her şeyi unutturdu. Biraz evvel yanımızdan geçen ihtiyar balıkçı elinde bir kürekle kara bir sokak köpeğini kovalıyordu. Hayvan bağıra bağıra oradan oraya kaçıyor, ihtiyar ara sıra yetiştikçe küreği bir çarenin ötesine berisine yapıştırıyordu. Evvela köpeğin kuduz olması ihtimali aklıma geldi ve duraladım. Fakat şimdilik balıkçı ondan daha kudurmuş görünüyor, kendini kaybetmiş bir halde çarpınıp çırpınıyor ve bağırıyordu. Birdenbire yanına yaklaşmaya cesaret edemeyerek bağırdım. Ne var? Ne istiyorsun zavallı hayvandan? İhtiyar iyiden iyiye solumuştu. Bir an dayağı fasıla vererek küreğine dayandı. Ağlar gibi bir sesle. Ne olacak? Ateşte kaynayan katranı devirdim Eret dedi. Lakin bunu onun yanına bırakmayacağım. Hiddetin sebebi anlaşılmıştı. Köpek balıkçının kumsalda bir çalı ateşi üzerinde kaynamakta olan bir teneke katranı devirmişti. Büyük suç. Fakat herhalde hayvancığın sandal küreğiyle öldürülmesini icap ettirecek derecede büyük suç değildi. Köpek bir kaya kavuğunun içine aklınca emin bir yere saklanmıştı. Biraz sonra kürekli düşmanın ikinci bir hücumuna uğradığı zaman ne yapacağını, kendi ayağıyla girdiği bu kapandan nasıl kurtulacağını düşünmeden kesik kesik uluyordu. Kumsal boyunca dümdüz koşup gitseydi yahut benim tasarladığım yoldan bayıra tırmansaydı mutlaka kurtulacaktı. Vaktim olsa bu zavallı köpeği kurtarmak için bir şey yapardım. Fakat ne çare ki benim derdim de kendi başımdan aşkındı. Ben de onun gibi kovalanıyordum. Müjgan'la kuzenimin burnu dönmeleri tekrar aklımı başımdan aldı ve arkama dönmeden yine hızlı adımlarla biraz yürüdükten sonra bayıra tırmanmaya başladım. Mamafi evvelce de düşündüğüm gibi büsbütün kaçmaya da içim razı olmuyordu. İkide bir de duruyor, belli etmeden yavaşça arkama, daha doğrusu aşağıya bakıyordum. Facia, Müjgan'la Kamran'ı alakadar etmiş görünüyordu. Devrilmiş katran tenekesinin başında heyecanla konuşuyorlardı. Nihayet kuzenimin cebinden çantasını çıkardığını, balıkçıya paralar verdiğini gördüm. Daha garibi, sevinçle küreğini yere atan balıkçı bana dönüyor, elleriyle işaretler yapıyordu. Müjgan'ın yaptığını hatırladıkça aklım çileden çıkıyor, bütün vücuduma ateş basıyordu. Ara sıra tırnaklarımla avuçlarımı kopararak rezil oldum, alacağın olsun Müjgan diyordum. O hızla zannederim ki İstanbul'a kadar giderdim. Fakat kapının önünde Aziz'in sistem karşıma çıktı. Kız, ne o çehre, pancar gibi kızarmışsın, biri mi kovaladı diye yolumu kesti. Sinirli bir gülümsemeyle ne münasebet dedim ve çocuk sesleri gelmekte olan arka bahçeye koştum. Arka bahçede büyük bir gürgen ağacına asılı bir kolon salıncağı vardı. Bazı günler komşu çocuklarını toplayarak burasını bayram meydanlarına çevirirdim. Bugün küçük arkadaşlarım benim davetimi beklemeden irili ufaklı bir sürü halinde gelmişler, salıncağın etrafını sarmışlardı. Ne güzel tesadüf. Eve gelirken odama kaçarak kapıyı kilitlemeyi düşünmüştüm. Fakat onlar muhakkak arkamdan gelecekler, zorla kapıyı açtırmak isteyerek sofada rezalet çıkaracaklardı. Halbuki şimdi çocukların arasına karışır, işi deliliğe vurarak onların yanıma sokulmalarına mani olabilirdim. Arkadaşlarım arasında salıncağı önce bilmek yüzünden kavga çıkmıştı. Ben hemen aralarına atıldım, kollarımla onları iki tarafa dağıtarak, "Hepiniz kenara sıralanın bakayım," dedim. "Ben sizi birer birer kendim sallayacağım." Salıncağa atladım, küçüklerden birini de karşıma alarak yavaş yavaş sallanmaya başladım. Çok geçmeden onlar sökün ettiler ve çocukların arkasında durdular. Müjgan hızlı hızlı soluyor, ara sıra eliyle göğsünü bastırıyordu. Kuzenim onu fazlaca koşturmuş olacaktı. İçimden "daha beter ol," dedim ve salıncağı hızlandırdım. Kenarda nöbet bekleyen çocuklar titizlenmeye, "çok oldu ama bizi de, bizi de," diye bağırışmaya başlıyorlardı. Fakat ben kulak asmıyor, başımdaki gürgenin sık sık yapraklarını hışırtatarak gittikçe artan bir hızla havalanıyordum. Bu hal çocukları büsbütün hırslandırmıştı. Sabırsızlıklarından çizdiğim sınırı aşarak kendilerini salıncağın önüne atıyorlar. Müjgan'la Kamran onları kollarından çekerek yüzlerini gözlerini çarpıp dağıtmalarına mani oluyorlardı. Daha fenası benimle beraber sallanan küçük de kesilmişti. Dizlerimin arasında çığlık çığlığa haykıran bu yumrucağın ipleri bırakmasından, yere düşüp ölmesinden korkmaya başlamıştım. Çaresiz salıncağı durdurdum ve çocuğa çıkışmaya başladım. Bir parça hızlı sallanmaktan korkacak çocuğun kolon salıncağında ne işi vardı? Bunlar evdeki küçük kardeşlerinin beşiğinde sallansalar daha iyi olurdu. Daha buna benzer bir takım sözler. Yani açıkçası Kamran'ın bana lakırtı söylemesine fırsat vermemek için şirret bir yaygara. Bereket versin, öteki çocuklar da ayrı perdeden, ayrı tempodan başka yaygaralar koparıyorlar, bahçeyi cehenneme çeviriyorlardı. Beni de Feride abla, beni de, beni de. Hayır, hiçbirinizi almayacağım, korkuyorsunuz. Korkmayız Feride abla, korkmayız. Bu esnada evin penceresinden teyzemin sesi işitildi. Feride, onların da biraz gönlünü ediver canım. Teyze, böyle söylüyorsunuz ama düşerlerse, bir yerleri kırılırsa sonra beni haşlarsınız. A kızım, çocukları düşürtmek şart değil ya, yavaş sallanıver. Teyze, bilmez gibi söylenmeyin rica ederim. 40 yıllık çalı kuşunu daha tanımadınız mı? Bana güven olur mu? Uslu uslu başlarım, sonra salıncak gidip geldikçe şeytan yavaş yavaş dürteler. Haydi, haydi biraz daha diye. Etme, eyleme, yanımda çocuklar var diye cevap veririm. Fakat o, haydi, haydi, bir parçacık daha, bir parçacık daha ne olursun diye devam eder. Derken ağacın dalları, yaprakları da koro gibi, haydi Feride, haydi Feride diye tekrar ederler. Bu kadar teşvike bir zavallı çalı kuşu nasıl dayanır, insaf etsenize. Gevezeliğim tükeniyor, fakat arkam dönük olduğu halde kuzenimi omuz başımda hissediyordum. Sesim kesilir kesilmez onun başlayacağına hiç şüphem yok. Ne yapmalı? Onunla yüz yüze gelmekten nasıl kaçmalı? Eteklerime bir çocuğun sarıldığını görüyorum. Koltuklarının altından tutarak havaya kaldırıyorum. Bu misafirlerimin en miniminisi. 7-8 yaşında bir bebek. Yüzünü yüzüme yaklaştırarak, "Hatırın kalmasın ama seninle hiç olmaz," diyorum. "Bu tombul yanacıkları kanatırsak ne olur?" Çocuğun arkasını bir gölge kaplıyor. Bu Kamran'dır. Bu başı başımdan ayırır ayırmaz onunla yüz yüze göz göze geleceğime hiç şüphe yok. Artık kurtuluş çaresi kalmadı. Ondan kaçınmak, korkmak dünyada kibrime yediremeyeceğim şey. Onun için küçüğü kollarımdan indiriyorum ve dimdik Kamran'ın gözlerine bakıyorum. "Haydi küçük, Kamran abine yanaş. O hanım gibi nazlı nazlık bir çocuktur. Ninnisi eksik bir süt nine gibi seni sarsmadan, yormadan uslu uslu sallar. Yalnız fazla kıpırdama. Çünkü nazik kolları seni zapt edemez, ikiniz de düşersiniz." Niyetim gözlerim gözlerine dikili ona baş eğdirip neticeye kadar bu küstah ve zalim alaya devam etmek. Fakat o gözlerini kaçırmıyor. "Nafile uğraşma, hepsini biliyorum," der gibi bir bakışla bana bakıyordu. O zaman partiyi kaybettiğimi anlıyorum. Başımı önüme eğiyor, mendilimle tozlu avuçlarımı silmeye başlıyorum. Kamran, eğleniyorsun öyle mi yaramaz dedi. Şimdi görürüz, beraber sallanacağız. Çevik bir hareketle ceketini çıkardı, Müjgan'ın kollarına fırlattı. Teyzem pencereden, aman Kamran çocukluk etme, o canavarla başa çıkamazsın, bir yerini kırar diye bağırıyordu. Çocuklar eğlenceli bir şey seyredeceklerini anlayarak geri çekildiler. Biz salıncağın yanında yalnız kaldık. Kuzenim gülerek, ne bekliyorsun Feride dedi, korkuyor musun? Bu sefer yüzüne bakmaya cesaret edemeyerek, ne münasebet dedim ve salıncağa atladım. İpler gıcırdadı, salıncak yavaş yavaş hareket etti. Ben ihtiyatlı davranıyor, çok zorlu olacağını hissettiğim bu sallanmada kuvvetimi muhafaza etmek için dizlerimi hafifçe bükmekle iktifa ediyordum. Gitgide süratimiz artmaya, gürgen gittikçe çoğalan yaprak hışırtılarıyla sarsılmaya başladı. İkimiz de dişlerimizi sıkıyor, bir kelime bize biraz kuvvet zayi ettirecekmiş gibi susuyorduk. Hareketin sarhoşluğu yavaş yavaş beni sarıyor, kendimden geçiyordum. Alaycı bir sesle, pişman olmaya başladınız mı acaba diye sordum. O da gülerek, kimin pişman olacağını görürüz dedi. Dağınık saçlarının arkasından pırıl pırıl yanan yeşil gözleri bende garip bir kin, bir zulüm meyli uyandırıyordu. Kuvvetle dizlerimi bükerek salıncağa çılgın bir sürat verdim. Şimdi her gidiş ve gelişte başımız yaprakların içine dalıp çıkıyor, saçlarımız birbirine karışıyordu. Bir aralık bir rüya içinde gibi teyzemin yeter, yeter diye bağıran sesini işittim. Bunu Kamran da tekrar etti. Yeter mi Feride dedi. Onu size sormalı diye cevap verdim. Benim için hayır dedi. Müjgan'dan öğrendiğim güzel şeylerden sonra yorulmama imkan yok. Dizlerim birdenbire gevşedi. İplerin elimden kurtulmasından korktum. Kamran devam etti. Bunu ümit ediyordum. Ben buraya senin için geldim Feride. İnelim artık, düşeceğim diye yalvardım. O düşkünlüğümü anlamadı. Hayır Feride dedi. Benimle evlenmeye razı olduğunu ağzından işitmeden seni bırakmam. Beraber düşüp ölünceye kadar. Dudakları saçlarımın arasından alnıma, gözlerime dokunuyordu. Dizlerim büküldü. Birbirine kenetlenmiş ellerim açılmamakla beraber kollarım iplerin etrafına kaydı. Kamran beni bu esnada kavramamış olsaydı muhakkak düşecektim. Fakat onun kuvveti beni muhafaza etmeye kâfi değildi. Muavenisi bozulan salıncağın birdenbire dönen ipleri arasında yere yuvarlandık. Hafif bir sersemlikten sonra gözlerimi açtığım zaman kendimi teyzemin kucağında buldum. Islak bir mendille şakaklarımı siliyor, bir yerin acıyor mu kızım diyordu. Hayır teyze dedim. Öyleyse niçin ağlıyorsun? Gözlerindeki yaşlar ne? Ben mi ağlıyorum teyze? Başımı teyzemin göğsüne soktum. Düşmeden evvel ağlamış olacağım teyze dedim. 3 gün sonra Ayşe teyzemle Müjgan da bize katılmış olarak sürü sepet İstanbul'a dönüyorduk. Havadisi oğlunun bir mektubuyla öğrenen Besime teyzem ile Necmiye bizi Galata Rıhı'nda karşılamaya koşmuşlardı. Nişanlığımın ilk haftaları herkesten kaçmakla geçti. Bunların başında Kamran geliyordu. O benimle yalnız kalmak, beraber gezinmek ve konuşmak istiyordu. Zannederim bu her nişanlı gibi onun da hakkıydı. Fakat ne çare ki ben dünyadaki nişanlıların en acemi ve en vahşisiydim. Kamran'ın bana doğru geldiğini gördüğüm zaman ürkmüş bir at gibi patır patır kaçıyordum. Arkamdan sapan taşı yetişemiyordu. Müjgan vasıtasıyla ona bir ultimatom vermiştim. Karşı karşıya geldiğimiz zaman benimle nişanlı gibi konuşmayacaktı. Sözünü tutmazsa her şeyi bozacağımı yeminlerle söylüyordum. Müjgan, Tekirdağ'da olduğu gibi burada da ara sıra beni yatağımda sıkıştırıyor. Niçin bu deliliği yapıyorsun Feride diyordu. Biliyorum ki onu ölesiye seviyorsun. Bunlar sizin en güzel zamanlarınız. Kim bilir onun sana söyleyecek ne güzel şeyleri vardır. Müjgan bazen bu kadarla da kalmıyor, incecik elleriyle saçlarımı okşayarak onun ağzından konuşuyordu. Yatağımda büzülerek, istemiyorum, korkuyorum, utanıyorum. Tuhaf bir şey işte. Anlatamayacağım ki diye sızlanıyor. Daha üstüme varırsa ağlıyordum. Sonra beni bırakıp yatmaya gittiği zaman Kamran'ın söylediği şeyleri kendi kendime tekrar ediyor. Bu kelimelerin ahengi içinde uykuya dalıyordum. Teyzem bana özene bezene bir nişan yüzüğü yaptırmıştı. Benim yaralı parmaklarıma yakışmayacak kadar göz alıcı, zengin bir taşı vardı. Bunu teyzem bir İstanbul dönüşünde beni bir pencere kenarına çekerek bir sürpriz gibi gösterdiği, karşıki ağaçların içinde kaybolmak üzere olan güneşe tutup parlattığı zaman gözlerimi kapayarak geri çekildim. Ellerimi arkama sakladım. Kızardığımı göstermemek için yüzümü perdenin karanlığına siper ettim. Teyzem beni anlamadı. Sevinçle boynuma sarılmayışımı hayret eder gibi. "Beğenmedin mi yoksa Ferze?" dedi. Soğuk bir sesle. "Çok güzel teyze, mersi," dedim. Bu hareketime canının sıkıldığı anlaşılıyordu. Mamafi bu uzun sürmedi. Tekrar gülümsemeye başlayarak, "Elini uzat da bir tecrübe edelim," dedi. Eski bir yüzüğünü ölçüverdim. "İnşallah dar falan değildir." Teyzem kolumu zorla çekermiş gibi arkama sakladığım parmaklarımı birbirine kilitliyordum. "Şimdi imkanı yok teyze," dedim. "Daha sonra." "Çocukluk etme Feride." İnatla başımı önüme eğdim. Ayaklarımın ucuna bakmaya başladım. "Birkaç gün sonra akrabalarımıza bir küçük davet vereceğiz. Nişan takacağız." Yüreğim hızlı hızlı çarpıyordu. "İstemem," dedim. "Buna mutlaka lüzum görüyorsanız ben mektebe gittikten sonra yapın." Güzel bir azarı hak etmiştim. Fakat teyzem yine büyüklüğün kendinde kalmasını istedi. Gülümserken dudaklarını kısarak hafif bir alay geçti. "Nasıl? Nişan toplantısında senin yerine bir vekil mi koyacağız? Nikah da öyledir ama kızım, nişanda henüz böyle bir adet çıkmamıştır." Verilecek cevap olmadığı için önüme bakmakla devam ediyordum. Teyzem alacağım dersin şiddetini gidermek için bir eliyle belimden tuttu. Öteki eliyle çenemi, saçlarımı, alnımı okşayarak, "Feride, zannederim ki artık çocukluğu bırakmak zamanı gelmiştir," dedi. "Şimdi senin yalnız teyzen değilim, annenim de. Buna pek memnun olduğumu söylemeye lüzum yok değil mi? Sen Kamran için huyunu bilmediğim herhangi bir yabancı kızdan çok daha iyisin. Yalnız, yalnız biraz fazla havaisin. Çocuklukta bu belki pek zararlı bir şey değildir. Fakat gitgide büyüyorsun. Büyüdükçe elbette ağırlaşacaksın, akıllanacaksın. Mektebini bitirmene ve evlenmenize aşağı yukarı 4 sene var. Hayli uzun zaman. Böyle olmakla beraber sen nişanlı bir kızsın. Ne demek istediğimi bilmem anlatabiliyor muyum? Ciddi ve ağırbaşlı olmalısın. Çocukluğa, yaramazlığa, inatçılığa artık nihayet vermelisin. Kamran'ın ne kadar ince hisli ve nazik olduğunu biliyorsun." Kelimesi kelimesine aklımda kalmış olan bu sözlere hakikaten yakıp hırpalayacak bir şey var mıydı? Bunu bugün bile anlamış değilim. Fakat ne bileyim, teyzemin beni kıymetli olduğu için biraz küçük gördüğü korkusunu seziyordum. Nasihatlerinin nasıl tesir ettiğini anlamak ister gibi. "Şimdi artık anlaştık değil mi Feride?" dedi. "Sırf akraba ve bir iki yakın dost için bir nişan ziyafeti yapacağız. Kendimi çiçeklerle ve avizelerle süslü bir masada şimdiye kadar alışmadığım bir tuvaletle bambaşka saçlar ve çehreyle onun yanında gördüm. Bütün bakışlar üzerimize toplanmıştı. Birdenbire titreyerek silkindim. "İmkanı yok bunun teyze," diyerek 4 nala aşağı kaçtım. Müşken bugünlerde benim için bir abladan fazla bir şey, hemen hemen bir anne olmuştu. Geceleri odamızda yalnız kaldığımız zaman lambayı söndürüyor, onun hırpalanmaktan büsbütün incelmiş vücudunu kollarımın arasına alıyor, cevap vermemesi için elimle ağzını tıkayarak yalvarıyordum. Dünyada en acıdığım, alay ettiğim insanlar nişanlı kızlardı. Ben onlardan biri oldum. Onlara yalvar, kimse bana nişanlı demesin. Yerin dibine geçiyorum, korkuyorum. Ben daha çocuğum. Önümüzde daha 4 uzun sene var. O zamana kadar daha büyürüm, alışırım. Kimse bana nişanlı muamelesi etmesin şimdi. Nihayet ağzı serbest kalan Müjgan, "Peki," diyordu. "Yalnız bir şartla. Daha doğrusu 2 şartla. Evvela benimle boğuşmayacaksın. Sonra onu çok sevdiğini bana, yalnız bana bir kere daha tekrar edeceksin. O zaman Müjgan'ın göğsüne yüzümü saklıyor, başımla üst üste birkaç kere evet işareti yapıyordum. Müjgan vaadinde durmuştu. Evdekilerden olsun, dışarıdakilerden olsun kimse yüzüme karşı nişanlandığımdan bahsetmiyordu. Arada bir şakalaşmaya kalkanlar olursa benden ağızlarının payını alıyorlar ve susuyorlardı. Hatta bunlardan biri bir gün benden ağzına hafif bir şamarcık da yedi. Fakat bereket versin yabancı değil, kuzenimin ta kendisiydi bu. Benim tarafımdan gayet haklı bir şamarcık, fakat Allah esirgesin Besime teyzem duysa kim bilir bana neler yapardı. Böyle olmakla beraber yine de köşkte pek rahat sayılmazdım. Mesela mevkim büyüdüğü için günün birinde beni evin daha hatırlı bir odasına taşıyorlar, perdelerimi, karyolamı, gardırobumu değiştiriyorlardı ve bunun sebebini sormaya tabii cesaret edemiyordum. Bir gün araba ile Merdiven köyünde bir köy düğüne gidilecekti. Araba kalabalıkçaydı. Boş bulundum. Arabacının yanına bineyim dedim. Bir kahkaha koptu. Ben kızararak kös kös arabaya bindim. Eskiden olduğu gibi ara sıra mutfaktan kayısı kurusu falan aşırmaya gittikçe hain aşçı. Ne istersen açık, yiyiver küçük hanım. Gayrı zatınıza hırsızlık yakışmaz diye benimle alay ediyordu. Kimse henüz bir şey söylemediği halde artık sokaktan çocuk çağırmaya da cesaret edemiyordum. 40 yılda bir ağaca çıkmak için bucak bucak saklanmak ve geceyi beklemek lazım geliyordu. Fakat bunların arasında en başa çıkılmazı Kamran'dı. Vakanın son günleri köşkte onunla kovalamaca oynamakla geçti diyebilirim. O beni yalnız yakalamak için fırsat arıyordu. Ben bütün şeytanlığımı kendimi tenha bir yerde kıstırmamaya sarf ediyordum. Ara sıra bana teklif ettiği araba gezintilerine yanaşmıyor, pek fazla ısrar ederse yanımıza Müjgan'dan başka birini alıyor ve yolda mütemadiyen onunla konuşuyordum. Müjgan'dan başka diyorum, çünkü Müjgan'ın yolda beni onunla yalnız bırakmak için kaçmayacağına yahut da lüzumsuz gevezelikler etmeyeceğine emniyetim yoktu. Kamran bir gün bana, "Biliyor musun Feride, beni bedbaht ediyorsun," dedi. Kendimi tutamadım. "Şimdiden mi?" dedim. Bu suali o kadar komik bir hayretle sormuştum ki ikimiz de gülmeye başladık. "Müjgan'a söylediğini bir kere de senin ağzından işitmek istiyorum. Zannederim ki bu benim hakkım." Müjgan'a ne söylediğimi hatırlamıyormuşum gibi yalandan gözlerimi havaya kaldırdım, düşündüm. Sonra